Ayrım 26, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 187. Bölüm 10, 1943. 1943, İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye için en kritik yılıdır. Savaşta üstünlük müttefiklere geçmiş ve onlar da Türkiye'ye yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskıyı arttırmışlardır. Öte yandan miğfer kuvvetleri savunmaya geçmiş olmakla birlikte halen Türkiye'ye zarar verebilecek mesafedeydiler. Türkiye'nin o günlerdeki taktiklerini kısaca özetlemekte yarar vardır. Artan baskı sonucu Türkiye savaşa girmeyi ilke olarak kabul etmiştir. Bundan sonra Türkiye askeri hazırlıklarının yetersizliği üzerinde duracaktır. Bu diplomatik savunma hattı da çatlamaya başladığı zaman Türk dış politikasını yönetenler Balkanlarda açılacak yeni bir cepheye somut katkıları olabileceğini öne süreceklerdir. Bu tasarı her ne kadar Churchill tarafından hararetle savunulsa da Türk tarafı Amerika ve Sovyetlerin ikinci cephenin Balkanlarda açılmasına kesinlikle karşı çıktıklarını biliyordu. Bu Balkan cephesi fikrinin gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu bilen Türk devlet adamları bu harekata katılmaya hazır olduklarını defalarca tekrar edecek, böylece bir yandan iyi niyetlerini vurgularken öte yandan da zaman kazanmış olacaklardı. Zaman kazanmak o günlerde en büyük zorunluluktu. Müttefiklerin savaş planları açısından Türkiye'nin optimal yarar sağlayacağı kritik dönem böylece atlatılmış oluyordu. Churchill için Türkiye'nin Balkanlarda harekete geçirilmesi en gözde proje haline gelmişti. Başbakanın görüşüne göre 45 tümen üstün vasıflı Türk askeri müttefiklerce çağdaş biçimde donatılacak ve böylece Almanların ikinci derecede önemli bir takım kuvvetlerini tutacaktı. Bu da Churchill için daha hayati önem taşıyan cephelerde İngiliz yükünü hafifletecekti. 1943 boyunca Churchill, Türkiye'nin boş duran insan gücünü unutamayacaktı. 1. Trumbull Higgins, Winston Churchill and the Second Front, sayfa 171. 1943 gibi ileri bir tarihe kadar Türkiye bir asker kaynağı olarak görülmüştür. Ancak bu dönemden sonra ABD ve Sovyet görüşü ağır basmış ve Türkiye'nin sadece üs vermesi üzerinde durulmuştur. Adana Konferansı'ndan sonra Churchill, Roosevelt'e gönderdiği 2 Şubat tarihli ve Sabah Düşünceleri başlıklı muhtırada şu görüşü belirtti. Türkiye savaşan bir taraf olarak Balkanlarda harekete geçecek ve kuzeyde Ruslar, güneyde İngilizler olmak üzere bizimle ilerleyecektir. 2. Loewenheim and Langley, Churchill and Roosevelt, sayfa 313. İngiliz görüşleriyle Türk görüşleri arasındaki çelişki bu muhtırada en berrak biçimiyle ortadadır. Türk tarafına aynı gün aynı başlıkla muhtırayı gönderen Churchill, Türklere savaştan sonra güçlü olmalarının gereği saldırıya karşı güçlü olabilmeleri gibi temalarla yaklaşmış, aktif biçimde savaşa katılmalarını kesinlikle ikinci plana itmişti. 3. Churchill, Hinge of Fate, sayfa 632-635. İngilizler Türkiye'nin güçlü olmasından söz ettikleri zaman savaşmak için güçlü olmasını kastetmekteydiler. Oysa Türkiye için güçlü olmak, savaşın dışında kalabilmek için güçlü olmak anlamına geliyordu. Casablanca Konferansı ve Koşulsuz Teslimiyet. Önceki bölümde 1942'nin son günlerinde Churchill'in Türkiye üzerindeki baskının arttırılmasından yana olduğu görülmüştü. 1943 başlarından itibaren bu fikri Amerikalılara aşılamaya çalışmıştır. Casablanca'da toplanan müttefik zirve konferansında Roosevelt, Churchill'in Türkiye kartını oynaması gereğini kabul etti. 4. USFR Conferences at Washington and Casablanca, sayfa 664. Ama başkanın askeri danışmanları, başta General Marshall olmak üzere, bu fikre o denli yakın değildiler. Marshall'ın sözleriyle bu girişimin lojistik durumumuzu altüst edeceğinden çekiniyorlardı. 5. Ray Sherwood, Roosevelt and Hopkins, sayfa 769. Casablanca Konferansı Türk tarafına 19. yüzyıl emperyalizminin nüfuz alanları tayin etme politikasını rahatsız edici biçimde hatırlatıyordu. Özellikle Numan Menemencoğlu, Avrupa'nın hasta adamı psikozunun hortlama belirtilerini görüyordu. 6. Nermin Streeter Menemencoğlu ile mülakat. 6 Haziran 1977. Bu aşamada Osmanlı fikir mirasının Türk devlet adamları üzerindeki etkisi unutulmamalıdır. Geçmişte olduğu gibi Türkiye gene Düveyli Muazzama'nın bir üyesinin etki alanı haline gelmemeliydi. Özellikle müttefiklerin Almanya için koşulsuz teslimiyet ilkesini benimsemeleri, Avrupa'da tek ve en güçlü devlet olarak Sovyetlerin yerleşmesini getirecek ve Türkiye için önemli olan denge unsuru ortadan kalkacaktı. Bu denge unsuru için Avrupa'da güçlü bir Almanya zorunlu görünüyordu. Türkiye'nin kesin görüşü, Avrupa'nın barış ve dengesi için güçlü bir Almanya'nın zorunlu olduğudur. 7. Feridun Cemal Erkin, Le Relation Turco-Sovietics, sayfa 220. 19 Haziran 1943'te Hugesen, Londra'ya gönderdiği raporda %100 güvenilir bir kaynaktan aldığı habere göre Menemencioğlu'nun Papen'le yaptığı son görüşmede şunları söylediğini belirtiyordu. Biz Almanya'nın yok edilmesini istemiyoruz. Bu tahribata katkıda bulunmayız. Onun, Almanya'nın mevcudiyeti Avrupa için önemlidir. 8. FO 371R 5378-55-44. Erkin'in de belirttiğine göre Türkiye'de koşulsuz teslimiyet ilkesinin savaşı uzatacağından ve kızıştıracağından korkuluyordu. Erkin bu ilkenin savaşın en büyük hatalarından biri olduğunu söyler. 9. Erkin A.G.E. Adana Konferansı. Önceki bölümde Foreign Office'in Türkiye'nin Sovyetler konusundaki endişelerini koz olarak kullanma eğilimlerine değinilmişti. İnönü'yü görmek üzere Adana'ya hareket etmeden önce Churchill, Casablanca'da ABD Dışişleri Bakanı Hopkins'e şunları söylemiştir. İnönü'ye savaşın dışında kaldıkları takdirde savaştan sonra boğazlar konusunda Rusları dizginleyemeyeceğini söyleyeceğim. Bu duruma tahammül edemeyecektir. 10. USFR Conferences at Washington and Casablanca, sayfa 643. İngiltere ile Türkiye arasındaki Sağırlar Diyaloğu 30-31 Ocak'ta Adana Konferansı'nda doruk noktasına ulaşmıştır. Toplantıya taban tabana zıt amaçlarla gelen taraflar birbirlerini ikna ettiklerini düşünerek kendilerini avutup ayrıldılar. Weisband, İnönü'nün kendisine Adana'ya iki amaçla gittiğini söylediğini yazmıştır. Churchill'i savaştan sonraki Rus tehlikesine karşı uyarmak ve Türkiye'ye yollanacak savaş mühimmatının sevkini hızlandırmak. 11. Weisband, İnönü ile mülakat, Turkish Foreign Policy, sayfa 133, olaylarla, sayfa 178, Ataöv, sayfa 107. Öte yandan Churchill de Türkiye'yi seferber etmek, savaşa katılma zamanının geldiği konusunda İnönü'yü ikna etmek için Adana'ya gelmişti. Churchill Rus argümanını Adana'da kullanmadı ama Türk heyeti Sovyetlerin savaş sonrasında Avrupa üzerinde emeller beslediğini kendisine defalarca tekrar ettiler. 12. Aydemir, ikinci adam, cilt 2, sayfa 260. Saracoğlu Sovyetlerin savaştan sonra emperyalist olacağını ve çok taraflı anlaşmalarının Türkiye'ye bu tehlikeye karşı gerçek bir garanti veremeyeceğini Churchill'e belirtti. İyimserlik dolu İngiliz başbakanı bu tür karamsar projeksiyonları dinlemek için gelmemişti. 13. Weisband A.G.E. sayfa 135. Bu tutumla karşılaşan Churchill, daha önceden tasarladığı gibi Türk tarafını Sovyet tehdidiyle korkutmaktan vazgeçip endişelerini yatıştırmaya bakmıştır. İngiliz başbakanına göre Sovyetler savaştan çok yorgun çıkacak ve salt yaralarını sarmaya uğraşacaklardı. 14. Erkin A.G.E. sayfa 224. Sovyetlerin Almanya'yı taklit etmeye kalktıkları takdirde onlara karşı koyacağını belirten Churchill, her şeyin beklenildiği kadar kötü sonuçlanmadığını savundu. 15. W. Churchill, Hinge of Fate, sayfa 635. Aydemir'in belirttiğine göre bu tür sudan yatıştırmalar İnönü ve Saracoğlu'nu ikna etmekten uzaktı. 16. Aydemir, A.G.E, sayfa 260. Türk tarafı, Almanya'nın hala onlar için gerçek bir tehlike oluşturmaya devam ettiğini, ayrıca şehirleriyle sanayi bölgelerinin savunmasızlığına parmak bastıkları zaman, Churchill ancak platonik bir evlenme teklifiyle karşılık verebilmişti. Ayrıca Almanya'nın Türkiye'yi kışkırtmaktan sakınacağından ve Balkanlarda yeterince uçağı olmadığından söz etmişti. Başbakan isteklerine aykırı hiçbir şey yaptırmak niyetinde olmadığını vurgulamaya özen gösteriyordu. 17. Churchill, Opsit, sayfa 631. Churchill bu bağlamda Türklere kur yapma amacını güden bir warning letter yazdığını belirtir. Platonik evlenme teklifi kendi sözleriyle an offer of platonic marriage olarak verilmektedir. Savaşın gelişmesini konu alan bu muhtıra okunurken Dışişleri Bakanı Menemencioğlu Boğazlar'da İngiltere'ye üsler verilmesinin konu edildiğini duyunca Churchill'in sözünü kesti ve kendisine bunun Montreux Konvansiyonu'na aykırı olacağını belirtti. Menemencioğlu anılarında Churchill'in sözünün kesilmesine sert tepki gösterdiğini ve ona nasıl bu derece politika nosyonundan yoksun olunabilir dercesine bir bakış attığını yazar. Menemencioğlu dikkatini çeken konunun 10. derecede bir önemi olduğunu ancak hiçbir işi şansa bırakmaktan yana olmadığını söylemiştir. 18. Numan Menemencioğlu, Aperçus, Etüt Souvenir, sayfa 272. Montreux'e zarar verebilecek hiçbir konuda politika yapmak istememiştim. Bize sınırsız avantajlar sağlayacak olsa bile. Bu konu toplantının tek tatsız anısı olacaktı. 19. A.G.E, sayfa 273. Menemencioğlu çapında bir diplomatın, konferansın tek tatsız anısı olarak nitelendirdiği çatışma, Churchill'in zaten Menemencioğlu konusunda var olan ön yargılarını pekiştirmiş ve bu değerli diplomata Alman yanlısı damgası bir kez daha vurulmuştur. Churchill'in her hareketini bu denli yakından izlemesi Menemencioğlu'nun müzakere masası tekniğinin en güzel göstergelerindendir. Churchill Adana'dan olumlu izlenimlerle ayrıldı. Kuşkusuz Türkler bize çok yaklaştılar. 20. Churchill A.G.E, sayfa 638. Diyen Churchill misyonunda başarılı olduğuna inanıyordu. Ve bu bağlamda başarı Churchill için ancak Türkiye'nin savaşa çekilmesi demek olabilirdi. 21. Weisband A.G.E, sayfa 140. Diğer yandan konferansı baskının artması ve yükümlülüklerinin canlanması olarak gören Türk tarafı kendilerini baskıyı bertaraf etmiş ve yükümlülüklerden sıyrılmış görüyordu. Dolayısıyla her iki taraf için başarı karşıt anlamlar içeriyordu. Her ne kadar Churchill Adana dönüşünde Avam Kamerası'na 11 Şubat'ta verdiği demeçte Türkiye'nin başını derde sokmaktan sakınmaları gereğini vurgulamışsa da gelişmeler Türkiye ve İngiltere'nin tam bir sağırlar diyaloğu içinde olduklarını gösterecekti. 22. FO-371, R-2281, R-10304, 1016-44. Adana Konferansı ve onu izleyen günlerde Türklerle İngilizler aynı dili konuşmuyorlardı. 23. Erkin A.G.E, sayfa 230. Fakat Foreign Office gene de Türk görüşünde önemli bir değişiklik görüyor ve Türkiye'nin giderek kendilerine yaklaştığı izlenimini koruyordu. Foreign Office'te Güney Masası görevlisi E. Dixon görüşlerini şöyle özetliyordu. Türklerin değişen tavrı karşısında aşırı olumlu tezahürattan kaçınmalıyız. Hoşnutluğumuzu belirtmeliyiz ama bir yandan da Türkiye'nin legal yükümlülüklerini yerine getirmekten öte bir şey yapmadığını da vurgulamalıyız. 24. FO-371, R-2425, 55-44. İngiliz diplomatlarının bu denli ilerleme kaydettiklerini sandıkları bir dönemdi. Ankara Elçiliği'nin 9 Nisan'da çektiği telgrafın iyimserliklerine gölge düşürmesi beklenirdi. Bu telgrafta Saracoğlu'nun miğfer diplomatlarına Türk basınında ve resmi demeçlerde İngiltere'yi taltif eden sözlerden fazla etkilenmemeleri gerektiğini ve Türkiye'nin politikasında köklü bir değişme olmadığını ve olmayacağını söylediği vurgulanıyordu. 25. FO-371, R-3650, 55-44. Adana Konferansı'nın tek somut sonucunun Adana listeleri adı verilen askeri mühimmat listeleri olduğu söylenebilir. Bu listelerdeki malzemenin Türk demir yollarının tam kapasitesi kullanılarak sevk edileceğine Churchill söz vermişti. 26. FO-371, R-10304, 1016-44. İngiliz Başbakanı, Türkiye'yi savaşa çekmek için yem olarak kullanılması öngörülen bu malzemenin tam tersine onu savaşın dışında tutmak için kullanılacak bir taktiğe zemin hazırlayacağını bilemezdi. Bu dönemlerde basın açıkça söylediğinden çok söylemediği veya inkar ettiği hususlar bakımından ilginçtir. Örneğin Yeni Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında Hüseyin Cahit Yalçın şu görüşü öne sürmekteydi. Sarih surette anlaşıldığına göre İngiliz başvekili memleketimize bazı ecnebi memleketlerde telkin edildiği gibi Türk politikasını değiştirmek yahut Türk diplomasisi üzerinde bir tazyik yapmak fikriyle gelmiş değildir. 27. H.C. Yalçın, Yeni Sabah, 3 Şubat 1943. 4 Şubat tarihli Cumhuriyet'te ise İtalyan basınında yayınlanan ve Churchill'in Türk devlet adamlarını kandırmak niyetiyle Adana'ya geldiğini belirten haberlere karşılık veriliyordu. İtalyan matbuatına göre Churchill Türkiye'yi kendi davası hesabına kandırmak emeliyle Adana'ya gelmiş fakat muvaffak olamadan dönmüştür. Winston Churchill gibi zekası ve dirayeti tecrübeyle bilinen bir devlet adamının bir takım hayaller peşinde uçabileceğinden şüphe etmek imkansızdır. 28. Cumhuriyet, 4 Şubat 1943. Bugünlerde basın genellikle Türkiye'nin dengeli politikasıyla her iki taraf içinde bir güvenlik unsuru olduğunu vurgulama çabası içindeydi. Taraflar elbette Türkiye'nin kendi saflarında yer almasını isterlerdi ve belki bunu istedikleri zamanlar olmuştur. Türkiye 4 yıla yaklaşan ve gittikçe açılıp yayılan dünya buhranı içinde kendi çizdiği yoldan zerre kadar ayrılmamıştır. Nihayet her taraf böyle yapmakta Türkiye'nin kendi menfaatleri olduğu kadar başkaları için de menfaat ve kıymeti büyük bir siyaset gütmüş olduğunu anlamış bulunuyorlar. 29. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 14 Şubat 1943. Vakitten Asım Us, Adana konuşmalarının savaş sonrası konjonktürü için önemi üzerinde duruyor ve Türk-İngiliz ittifakının savaş sonrasına yönelik olduğu yorumunu getiriyordu. 30. Asım Us, Vakit, 3 Şubat 1943. Adana Konferansı'nı izleyen günlerde Türk-İngiliz ilişkilerinde bir tür sahte balayı yaşandı. 31. Erkin, Op, Cilt, sayfa 224. Fakat Türk ve İngiliz görüşlerinde temelde varlığını sürdüren çelişki er geç su yüzüne çıkacaktı. Tam bir yıl sonra, 14 Şubat 1944'te İngiltere'nin her zamanki amaçları sanki yeni keşfolunmuş gibi bir hava estiren Ahmet Emin Yalman'ın aşağıdaki yazısı bu gelişmenin en güzel göstergesidir. İki İngiltere başlıklı yazıda yazar, İngiltere'nin demokrasinin beşiği olduğunu söyleyerek başlıyor ama İngiltere'nin bir başka yüzü olduğunu vurguluyordu. Hürriyet ve hak gibi yüksek kıymetler arayan milletler aradıklarını İngiltere'de bulurlar. Diğer taraftan şunu söylemek caizdir ki, Nazilik ve faşistlik hiçbir yeni şey icat etmemişlerdir. Emperyalist İngilizlerin efendiliğine, debdebelerine, tembelliğine, hazırdan yemesine sadece ağızlarının suyu akmış onu taklit etmek istemişlerdir. Demokrat, dürüst İngiltere uğraşır, yaratır, emperyalist ve entrikacı İngiliz yok eder. 32. Ahmet Emin Yalman, Vatan, 14 Şubat 1944. 26. ayrımın sonu, sayfa 194.